18. Ayrım.
Gültekin ve Tülay Yazgan'ı televizyon programıma davet ettiğimde onları şöyle bir girişle tanıttım. Her gün yüzlerce seçim yapıyoruz. Bu seçimlerin sonucunda bir yaşam inşa ediyoruz. Peki nasıl bir yaşam inşa ediyoruz? Bazıları bir gecekondu inşa ediyor, bazıları bir konak. İnşa ettiğimizin gecekondu ya da konak olmasından daha da önemlisi, bu yaptığımız gecekondu veya konağımızda kimin oturduğu. Biz kendi yaşamımızda var mıyız? Yaşamımızda kendimiz olarak yer alabiliyor muyuz? Yaşamında var olmak, kendisi olarak yer alabilmek kolay değil. Her şeyden önce cesaret ister, bilinç ister, yaşam sevgisi ister. Bugün konumuz bir yaşam inşa etmek ve inşa ettiğin yaşamda kendin olarak kalabilmek. İki özel konuğum var. Gültekin Yazgan ve Tülay Yazgan. Onlar benim kahramanım. Onları Türkiye'nin bilmesi gereken zenginlikler olarak görüyorum ve bu programa geldikleri için de kendilerine teşekkür ediyorum. Kitap boyunca şu iki düşünceyi değişik yerlerde tekrar ettiğimi görmüşsünüzdür. Gültekin Yazgan ve Tülay Yazgan benim kahramanlarım. Türkiye'nin onları tanıması toplumumuzu zenginleştirecektir. Peki kimler kahramandır? Bir toplumda kahraman deyince akla kimler gelir? Rick Fels, The Awakened Warrior adlı eserinde kahramanını kendini aşan bir gelecek yaratmaya baş koyan kişi olarak tanımlar. Kendini aşma, benim biz bilinci olarak adlandırdığım bir yaşamın anlayışını temel alıyor. Bizim gönlümüze ve kafamıza en yakın örnek kişi Mustafa Kemal, kendini aşan bir geleceğe baş koyarak bugün içinde yaşadığımız laik demokratik toplumun temellerini attı. Televizyon programında Gültekin Yazgan'a yaşamınız boyunca size yön veren temel ilke neydi diye sordum. Temel ilke dedi, kendi ayaklarımın üzerinde durabilmek ve kendi ayaklarımın üzerinde durabilecek hale gelince diğer körlere hizmet etmek. Bu iki şey benim için çok önemliydi. Yani kendi ayakları üzerinde durmak sayesinde ancak körlere hizmet edebileceğimi biliyordum. Başka türlü olmazdı. Bu da gerçekleşti. Hayatım boyunca kendi ayaklarımın üstünde durdum ve ayaklarım üstünde durduğum sürece körler için bir şeyler yapmaya çalıştım. Gültekin ve Tülay Yazgan kendilerini aşan bir geleceğe baş koymuş kişilerdir. Carl Sagan, kahramanının en temel özelliklerinden birinin gerçeğe saygı olduğunu söyler. Hüsrev Gere de anılarında Atatürk'ün hayalci değil, gerçekçi olduğunun altını çizer. Enver Paşa hayalcidir, Atatürk gerçeklere koşulsuz saygılıdır. Onur Öymen, Silahsız Savaş, Bir Mücadele Sanatı olarak Diplomasi adlı kitabında Atatürk'ün mücadeleci ama aynı zamanda gerçekçi yönü, gerçeğe koşulsuz saygısından söz eder. İsmet Zeki Eyüboğlu'nun Dilinden Nutuk kitabını okuduğum zaman Mustafa Kemal'in gerçekçi yanını açık seçik gördüm. Gerçeğe saygı duymak ve onu koşulsuz kabul etmek Gültekin Yazgan'ın en temel değeri. Televizyon programında gerçeği kabul etmekle gerçeğe boyun eğmek aynı şey değildir dedi ve şöyle devam etti. Gerçeği kabullenmek o gerçeğin doğurabileceği sorunları da çözmeye karar vermiş olmayı içerir. Gerçeğe boyun eğmekse olduğun yerde saymak gibi bir şey. Gerçeğe boyun eğerseniz o koşullar altında yaşamaya çalışırsınız. Ama gerçeği kabul ederseniz, onun getirdiği sorunları çözerek yaşamınızı istediğiniz yöne sevk edebilirsiniz. Gerçeği kabul eden, o gerçeğin içinde kendisi olarak yaşamak sorumluluğunu kabul eden kişi olmaktır. Gerçeğe boyun eğense, kendisi olarak yaşamak sorumluluğundan kaçan, koşulların esiri olmayı kabul ederek özgürlüğünden vazgeçmiş biridir. Sorumluluk, bağımsızlık ve özgürlük bilinci bir kahramanı tanımlayan önemli öğelerdir. Mahatma Gandhi, dünyada görmek istediğim değişimin kendisi ol der. Körlerin ayaklarının üstünde durmasını isteyen Gültekin Yazgan, ayaklarının üstünde durabilme sorumluluğunu aldı ve bunu başardı. Ayakta durmak istemeyen bir insanı kimse ayakları üstünde tutamaz. Koltuklarının altından tutarak kaldıranlar da bir süre sonra yorulurlar, bıkarlar ve bırakırlar. Kendi ayakları üstünde durmak isteyen bir insanı koltuklarının altından tutarak ayağa kaldırmak kimsenin içinden gelmez. O insanın ayakları üstünde durmak istemesi, ayakları üstünde durma sorumluluğunu alması gerekir. Gültekin'in babası doktordu ve iyi bir kazancı vardı. Kör olan oğlunun ihtiyaçlarını karşılayabilirdi. Oğlunun çırpınışlarına için için anlam veremiyordu. Daha önce sözünü ettiğim etkileşimi burada yeniden hatırlatmaktan kendimi alamıyorum.
Gecemi gündüzümü birbirine katarak çalışmakta olduğumu gören babam, ''Oğlum bu kadar kendini yoracak ne var, ne acele ediyorsun? Ben sağken çalışarak para kazanmaya ihtiyacın yok. Benden sonra da kardeşlerim var demez mi?'' Sertçe bir çıkış yaptım. Kardeşlerim de olsa başkalarının eline bakamam. Bir an önce kendi ayaklarımın üstünde durabilecek bir meslek edinmeliyim. Anlaşılıyordu ki yakın çevremdekiler bile bir gün gelip benim kendi ayaklarım üzerinde durabileceğimi pek ummuyorlardı.
Kişisel bütünlük, onurlu bir yaşam için sorumluluk almak demektir. Cesaret ister. Brad Blanton, Radical Honesty adlı kitabında yalan yaşamı öldürür der. En kötü yalan, kişinin kendine söylediği yalandır. Gültekin Yazgan, Tülay Hanım'la birlikte bir seneyi aşkın bir süre bir kitap üzerinde çalıştıktan ve kitabı seçecek komisyona gönderdikten sonra değişik politik ortama uygun olarak seçilen bir komisyon üyesi, ondan Türkçe terimlerin yerine Arapça kökenli kelimeler kullanmasını istemiş. Sonuç yerine netice, özet yerine hulasa, doğa yerine tabiat gibi. Hiç tereddüt etmeden kitabı geri çekmişler. 1,5 yıllık bir emek böylece çöpe atılmış. Gültekin ve Tülay gerçek düşüncelerinden ödün vermiş olsalardı kendilerine yalan söylemiş olacaklardı. Oysa onlar kendilerine karşı dürüst oldular ve kendileri ona olan saygıları çöpe atılmamış oldu. Kahraman çalışkandır ve zorluktan yılmaz. Onların yaşamında zorluklar değişik zamanlarda değişik biçimlerde geldi. İki oğlan çocuğu büyütmek kolay mı? Ama pes etmek yok. İzninizle evdeki sohbetimizden bir bölümü daha sizinle paylaşmak istiyorum. Çağrı'nın anaokulu öyküsünü merak ediyorum. Anaokuluna gitti mi?
Çağrı hiç anaokuluna gitmedi. Evde büyüdü. O 1,5 yaşına gelinceye kadar çalışmadım. Çalışmaya başlayınca Şadiye Hanım adına bir yardımcım oldu.
Zaza'ydı.
Zaza bir hanımdı. 5 yıl kadar çalıştı.
Çok sadık bir insandı.
Çok severek çalıştı. Yani Çağrı'yı çok severdi. Yankı'yı çok severdi. Evde mesela onlar için cumartesi günleri özel köfteler, içli köfteler yapardı. Ben çalıştığım için tabii bana da. Bir de istekli yapardı, hiç sormayın. Sebze mayıklardı, gelirdim yemeğimi yapardım. Çocuk evde güvende olurdu.
O nerede oturuyordu?
Biz Güzelyıl'da otururken o tepelerde bir yerde oturuyordu. Ben kendisini daha önceden tanıma imkanı buldum. Çağrı 1,5 yaşına gelinceye kadar çalışmadığım o dönemde bana gündeliğe gelmişti. Çağrı'nın bana düşkün olduğunu Şadiye Hanım da biliyor. Ben çalışmaya başlarken ondan bana bir yardımcı kadın aramasını istedim. Çünkü kendisine daha önce söylediğimde o ben çalışamam demişti başta.
Çocuk bakamam dedi.
Çocuk bakamam Tülay Hanım. Bu da çok yaramaz. Yapışkan yani yaramazlıktan ziyade. Ondan sonra Ütüye diye bir hanım bana tanıttı. Eli yüzü düzgün, temiz bak bir hanım. Benim öğretmen olarak ilk tayinim Manisa'ya oldu. İzmir'de değilim. Manisa'ya gidip geliyorum. Sabah çıkıyorum. Nöbetçi olduğum zaman sabah 6'da çıkıyorum. Pazarcı arabasıyla Manisa'ya gidiyorum. Diğer günler 7'de çıkıyorum.
Pazarcı arabası mı? O ne?
Pazara giden arabalar erken gidiyor ya.
O zaman böyle sık araba yok, daha seyrek.
Tanıştınız mı pazarcılarla?
Tabii hepsiyle. Ancak sonra müdürümüz hayır dedi. Pazarcı arabasının saati yetmiyor. Burada kalmanız lazım programlar için. Dolayısıyla bu sefer yerli malı haftasında falan kaldım orada. İki çocuk burada. Çağrı daha bezli bebek. Babası bezini değiştiriyor Yankı ile birlikte. Geceleri meceleri yok kimsenin. Tekim yaş günlerinde bile bulunamadım da onlar kendi kendilerine dedeleriyle kutladılar. İkinci yaş gününü çocuğun. Sonra o hanım başladı dediğim gibi geliyor çalışıyor.
Hakikaten iyi işçiydi o.
Evin bütün perdelerini indirdi yıkadı bir de çok meraklı.
Lütfiye Hanım'dan mı bahsediyorsunuz?
Lütfiye Hanım'dan 3 ay kadar çalıştı. Derken bir cumartesi günü oturuyoruz. O cumartesi gelmiyor. Cuma geliyor. Cumartesi yok. Telefon çaldı. Bir erkek sesi. Ben dedi Lütfiye'nin kocasıyım. Bundan sonra Lütfiye sizinle çalışmayacak. Çat kapattı telefonu. Nasıl ağlıyorum. Ay ne yapacağız? Ne olacak bizim halimiz diye.
Gültekin Bey geçmişin kaygılı anılarına gülüyor kahkahalarla.
Böyle şakır şakır. Haydi karı koca çıktık. Araba maraba yok. O ta tepelerde oturuyor. Gittik evini bulduk. Şadiye Hanım'ın. Şadiye Hanım senin bu kadın bizi bıraktı. Ne yapacağız? Bari sen gel bana dedim. Tülay Hanım yapamam olamaz dedi. Sonra baktı başka çare yok. Sonra biz de çalışmaya başladı.
Anne olmak kolay mı? Benim gözümde annelerin özel bir yeri var. Hele çalışan anne olmak bir çocuk yetişiyor ama ne kadar çok insanın emeği geçiyor. Onlar bu zorlukların altından başarıyla kalkmış insanlar. Başka bir anı var ki onu da siz okurlarımla paylaşmadan edemeyeceğim. Yankı doğmadan önce mi ismi üzerinde düşündünüz?
Evet doğduğu zaman ismi hazırdı.
Biliyor muydunuz kız ya da erkek olduğunu?
Cinsiyeti belli değil ama ben kız olursa adı Yonca olsun diye düşündüm. Tekin Yonca'ya eşekler yer olmaz dedi.
Hep birlikte kahkahalarla gülüyoruz.
Ay ay, bize neler söyletiyorsunuz böyle. Çağdaş dedi. Öyle isimler de vardı ama biz en son Yankı'ya odaklanmıştık. Belki kız da olsa Yankı koyardık. Yani isim olarak Yankı kesindi. Öbürlerine baktık baktık, hepsine bir kulp bulundu. Benim zor bir doğumum oldu. Biraz sıkıntılıydı. 40 gün rahatsızlık geçirdim ama Allah razı olsun annem vardı yanımda. İşte biz kendimiz kendimizi kurtardık. Çok hoş. Herkesin hayran kaldığı bir bebekti. Uyanık, canlı, iletişimi çok kuvvetli bir bebek.
Kucaktan kucağa dolaştıkça pırıl pırıl bakardı.
Ben 18 yaşındaydım. Elimizde doğramacının kitabı vardı. Onu uyguladık büyütürken. İlk çocuk olması nedeniyle fazlaca sistemli olduk. Mesela babası ağlasın ve uyusun, kendi kendine yatakta yatsın derdi. Bir takım şeyler uygulardık ama anneanne kıyamazdı.
Peki anne olarak sizin yüreğiniz ne derdi?
Üzülürdüm ama madem ki bunun böyle yapılması gerekiyor derdim. Buna dayanmak lazım ama içim cığız ederdi.
O zamanki çocuk bakım metodları biraz benim dediğim gibiydi yani. Daha sert.
Biliyorum, şimdi değişti. Farkına varıyorsunuz değil mi? Tülay Hanım kocasının doğruları bildiğinden o kadar emin ve ona saygısı o kadar derin ki içi cız etse de, kendi annesi farklı yapmak istese de Gültekin Bey'in dediğinin dışına çıkılmıyor. İşte burada ilkeli yaşamın bir tehlikesini görüyoruz. İlkelerin yanlışsa o ilkelere körü körüne uymak yanlış bir yaşama neden oluyor. Ne var ki bilime gönül vermiş mantıklı Gültekin, doğramacının kitabında yazılanların bilim değil, o günün gelişim psikolojisinin yanlış kanaatleri olduğunu bilmiyordu. O nedenle bir insanın ilkelerinin olması onu benim kahramanım yapmaya yetmez. Onlar benim kahramanım dememin altında, ilkelerinin temelinde evrensel değerlerin yatması bulunmaktadır. Nedir bu temel değerler? Gerçeğe koşulsuz saygı, sorumluluk bilinci, kişisel bütünlük ve bunları yaşama geçirmek için özgürlük ve cesaret. Sevgi, bir temel olarak Gültekin ve Tülay çiftinin yaşamında sürekli var ola gelmiş. Yaşamlarının her yönünde sevgiyi görüyoruz. Çağrı ve Yankı ile ilgili bunu doğrulayan öyle bir anı var ki, onu sizinle paylaşmadan içim rahat etmeyecek.
Yankı bebekken yemeğine çok dikkat ederdik. Her gün o sebze mamalarını kaynatırdım taze taze. Hepsini doğru yapmaya gayret ederdik. Bindirir arabasına, hava aldırmaya çıkarırdık ikimiz. Sanki hiç başkasının çocuğu yokmuş, bizimki bir taneymiş gibi. Böyle gerine gerine giderdik. Hatırlıyorum kurumlanmayı böyle. Acayip bir duygu.
Gültekin Bey sesli sesli gülüyor.
Otobüslerde giderdik. Alırdık kucağımıza çocuğumuzu otobüste. Etrafına bakardı, iletişim kurardı. Hemen kaş göz yapardı mesela küçücükken. İzmir'e geldiğimizde bir yaşındaydı. Daha yürümüyordu. 13 aylık yürüdü amcasının evinde. 13 aylıkken de ilk defa ağzından yenge sözü çıktı yengeye. İlk konuşmalar öyle oldu.
En küçük takma diş kullanacak adam olacak bu galiba derdim. Yani 12 ay hiç diş çıkmadı.
Bayağı bir heyecan yaşıyorsun derken tay tay yürümeye başladı o sırada. Arabasını dolmuşa koyardı. Katlanan puseti vardı. O 5 katı indirir, pusete koyar, karşı yakaya gider, gazinolarda otururduk. Bir ara fırsatını buldum mu çok kaçan bir çocuk oldu. Tasma vardı o zamanlar, onu kullanmak zorunda kaldık. Şimdi kızıyor bize, beni tasmalamışsınız diye.
Yankı'nın sözlerini duyunca gülmekten kendimi alamadım.
Nasıl baş edeceksin? Ben zaten bütün gün arkasından koşuyorum. Babasıyla ilgilenmem gerekiyor. Karşıyaka vapuruna binersin, bir ucundan koşar öbür ucuna, öbür ucundan koşar öbürüne. 1,5-2 yaşından sonra tabii daha duruldu. O yaşlar çok hareketli. Ama zarar veren bir yaramazlığı olmadı. 2 yaşından sonra kalem kağıda, ondan sonra da tahtalara yöneldi.
Ne tahtası? Nasıl bir tahta?
Benim çocukluğumda kullandığım bir oyuncak. Aydın'la da vardı aynı tip tahtalar. O zamanlar Lego falan öyle şeyler yok. Fakat bunları üst üste koyarak her şeyi yapardık. Çok güzel şeyler yapardık. Onun tadını bildiğim için bizim çocuklara da yaptırdım.
O tahta fikri böylece geldi aklınıza öyle mi?
Evet evet, çeşitli boylarda 5, 10, 15, 20 santim boyunda. 5 santim eninde rendelenmiş tahtalar kestik. Mesela ben eve ne ona ne ötekine cebimden çikolata getirdiğimi hatırlamam. Hep öyle şeyler ve resimli kitaplar getirirdim boyayacakları.
Sonra çok kitap okuduk.
Ve bir de cebimde gazete olurdu. Daha sonra onlar okumayı öğrendiğinde saldırırlardı. Yarış ederlerdi benim cebimden, gazeteyi kaparlardı. Cumhuriyet Gazetesi. Gazetenin resimli dizileri vardı. Malkoçoğlu falan.
Çocukların ikisine de çok kitap okuduk. Anneannesi de okurdu. Ondan sonra bu kitapları ezberlerdi Yankı. Mesela anneme hemen anneanne çevir sayfayı derdi. Geldiği yeri bilirdi, çevir sayfayı. Kendi de alır eline, ondan sonra tekrarlardı o kitabı okur gibi.
Tabii yankıdan sonra aynı metotları Çağrı'ya da uyguladık. Ayrıca bizimle birlikte konserlere, tiyatrolara götürdük.
Çok konser ve tiyatroya taşıdık onları. Bütün klasik müzik konserlerine.
Çağrı uyurdu hatta beşikte. Uyuklardı. Uyusun. Bir kısmını dinlerdi. Çok giderdik. İzmir'de konserler olurdu. Özel tiyatrolar gelirdi.
Sinemaya götürürdük çocuk filmlerine. Resim sergisine götürürdüm Yankı'yı. Resim sergisine resimlere bakar kendince değerlendirirdi. Böyle sosyal çevreyle oldukça bağlantılı bir büyüme oldu onlarınki.
İzmir o zaman çok hareketli değildi şimdiki gibi. Kültürel etkinlikler çok daha azdı. Ama olurdu. Onlara da götürmeye gayret ettik. Ve bunların sonradan faydası da oldu tabii çocuklara.
Sonra anaokulu dönemi. Benim öğrenciliğim o arada devam etti. Yankı babasına yardım ederdi. Onu durağa götürürdü 5 yaşındayken.
İlk çocukta insan çok heves ediyor. Bakkala alışverişe bile giderdi.
3 yaşında alışverişe yolladık.
Karşıdaydı bizim bakkal.
Ben yukarıdan bakıyorum. Tabii öyle trafik falan yok.
Ekmek al gel dedik.
Şimdi yazık Yankı gitmiş duruyor. Bir şey sormamış herhalde bakkal. Ağlayarak döndü.
Ne kadar önemli bir anı.
Olur mu dedik, söyleyeceksin ekmek istediğini alacaksın. Ondan sonra tekrar gitti, ekmeği aldı geldi.
3 yaşında da. İnsan büyük görüyor o zaman.
Düşündükçe amma antika insanmışız diyorum o zaman. Günah değil mi 3 yaşındaki çocuğa alışverişe yolluyorsun?
Ama ne kadar önemli. Güven duygusunu ne kadar geliştirici bir tutum. Tehlike olmadığı sürece.
Bahçede oyun oynarlardı. Tak tak kapı çalındı bir akşam. Bir hanım geldi. Sizin çocuktan şikayetçiyim diye. Ne oldu dedik. Cevap çok hoştu. Bizim kızı öpmüş.
Bizim kızı öptü diye 3,5 yaşında.
Onları anlatırken gülmekten kendimi alamıyorum.
Kızı gelin yapmışlar büyük çocuklar. O da damat olmuş oynuyorlar.
Hadi öp demişler öpmüş o da. Annesi de bizim kızı öptü diye bize söylüyor.
Bunu söyleyen ciddi ciddi şikayet ediyor öyle mi?
Evet dedim bunlar çocuk. Öper ne olur ki yani ne olacak senin kızını öptüyse.
Ne kadar masum ne kadar hoş bir şey.
İkisi de 3,5 yaşında.
Gelin güvey yapmış onları büyük çocuklar. İşte böyle anılar.
Çağrı doğduğunda Yankı kaç yaşındaydı?
6,5.
Peki Çağrı'nın ismini nasıl verdiniz?
Yankı'ya uygun bir isim olsun dedik. Söylenişi uygun. Gene Türkçe bir isim. Davet anlamında. Hem de tarihi bir kişiliğin adı.
Çağrı Bey vardır. Selçuklu tarihinde.
Yani bir yerde Yankı, bir sesin yansıması. Çağrı da anlamlı davet değil mi? İsim hoş. Kulağa da güzel geliyor dedik. Öyle koyduk.
Yankı'nın tepkisi ne oldu?
Vallahi Yankı tepkisini fazla göstermedi. Yalnız o aralar bizim çok sorumlu bir dönemimiz oldu. Yankı ayağıyla ilgili bir problem yaşadı. Kardeşinin doğmasından 3-4 ay önce bahçede oynarlarken palmiye ağacının dikeni ayağına batmış. Uf ayağım acıdı diye geldi. Pansuman yaptık, bir müddet geçti. Sonra çocuk aksamaya başladı.
Dizi şişti.
Dizi şişti, indi aşağıya amcasına biliyorsunuz o doktor herhalde su topladı falan dedi. Sonra doğuma gittim ben annem Tekin hastaneye birlikte gittik. Yankı o sırada evde uyuyordu. Babası sonra geri döndü hastaneden bizi bıraktıktan sonra ardından beraber geldiler. Çok doğal karşıladı ama yavrum topallayarak geldi. Yani benim için bir üzüntüdür onu öyle görmek. İnsan bir çözüm bulamayınca üzülüyor. Bu durum bizim Çağrı'yı büyüttüğümüz ilk dönemlerde de devam etti.
Hala arada bir şişer.
Şişiyordu ayak. Daha sonra doktora gidiyorsun. Amcası doktor. O gösteriyor ama ne olduğunu tam bilemediler. Hatta bir amcası o sırada Ankara'daydı. Bir kere yarım alçıya dağıldılar. Ankara'dayken bir başka doktora ve daha sonra İzmir'de de başka bir doktora gittik. O mazhar tüberkülozu olabilir dedi. Kalçadan ayak bileğine kadar alçıya aldılar ve bir ay böyle yatacak dendi.
Aa!
Şurada bir pencere açıldı. Düşünün Çağrı 6 aylık, o küçük, bu böyle. Onu oyalayacağım, buna yetişeceğim diye. Her türlü ihtiyacını sen görüyorsun, yardım ediyorsun. Yani böyle zor bir dönemimiz oldu. O dönemde ben Yankı'ya devamlı kitap taşıdım, devamlı sevdiği şeyler falan. Alçı aşıldıktan sonra gene aynısı oldu. Boşuna bir ay böyle geçti. Sonra başka bir doktorla, rahmetli Mustafa Karaca ile görüşüldü. Su alalım bacaktan dedi. Su mikropsuz çıktı. Ondan sonra amcası Cevdet Bey diye bir ortopedistle görüştü.
O zaman ortopedi çok yeni.
Çok yeni. İzmir Devlet Demiryolları Hastanesi'ne bir ameliyat yapılmaya karar verildi. Çağrı da bana çok düşkün bir çocuk. Nasıl yani bilseniz ben yalnız tuvalete bile gidemezdim. Peşimden gelirdi. Ayrıca çok kurcalayan bir çocuktu. Çok tatlı, çok şirin çocuktu ama her şeyi karıştırırdı ve bana böyle yapışık dolaşan bir çocuk. Yankı ameliyat olacak. Çağrı henüz bir yaşında değil, 10 aylık falan. 23 Nisan'dan bir süre önce ameliyat olacak. Devlet Demiryolları Hastanesi'ne gidilecek. Eğitim dedi ki Çağrı'yı bana bırak, sen Yankı'nın başında hastanede dur. İyi, tamam dedik. Teşekkür etti. Yalnız olamıyorsun böyle zamanlarda. Hastaneye giderken bebeği yengesine bıraktı. Yankı ile ben hastaneye gittim. Ameliyata hazırlanıyoruz. Aman bir feryat figan. Hastane birbirine katılıyor.
Bebek sesi tabii bu duyduğumuz.
Bir bebek sesi. Ay dedim, bu bizimki. Yengenin çorapları düşmüş aşağıya kadar, perişan. Çocuk kucağında ve ikisi de ağlıyor. Fırlamış gelmişler.
Zapt edememiş.
Zapt edememiş. Yani korkunç bir hal. Al bu çocuğunu, ben bakarım Yankı'ya dedi. Ne yapacaksın? Yankı o sırada ameliyata girdi. Ondan sonra ameliyattan çıkmasını beklerken Çağrı'yı uyuttum. Çıktı ameliyattan yavrum, kendine geldi. Belli bir saatten sonra yenge sen git dedi bana. Ben Yankı'ya bakayım. Biz gittik fakat bu sefer Yankı küs. Yengenin yardımını reddetmiş.
Canım.
Çocuk haklı ama nerede, nasıl bir çözümsüzlükte kalıyorsunuz görüyorsunuz. Ben mahvoldum tabii. Öbürü bebek, bir şey diyecek halin yok.
Ameliyatta orada dikenin bir parçasının kaldığı anlaşıldı.
Şimdi olsa hemen teşhis edilir. 1,5 sene böyle bir sıkıntımız oldu. Çok şükür geçti. Şimdi şöyle koca bir dikiş vardır ayağında.
Yıllar böyle geçiyor. Mecburi.
Sevgi olunca bütün bu zorluklar hoş bir anı haline geliyor. Bir Moritanya atasözü vardır. Yarın dağların yerini değiştireceğini hayal ediyorsan bugünden küçük taşları kaldırmaya başlamalısın der. Yazganların yaşamında her bir küçük taş yarının hayalinin bir parçasıydı. Bu küçük taşlar rastgele kaldırılan taşlar değil, her taşın bir anlamı vardı. Küçük taşları kaldıran bu insanların yüreği büyüktü. Cenab-ı Şahabettin, büyük kalpler büyük binalar gibi daima kendilerini gösterirler der. Ben onların yüreğinin inşa ettiği yaşam konağına hayranım. Amerikalı kadın gazeteci Kitty Kelly, kahraman öyle bir insandır ki insan ona utanmadan hayranlık duyabilir der. Herhalde farkındasınız. Ben Gültekin ve Tülay Yazgan'a olan hayranlığımdan dolayı hiç utanmıyorum. Onlar benim kahramanım. Aklınıza gelen niçin sorusuna umarım kitap boyunca yanıt bulabildiniz. Bu kahramanlık konusunu kapatmadan önce Gültekin Bey'in doğru evlilik konusundaki sezgisine dokunmadan edemeyeceğim. Başlangıçta Tülay çok genç, henüz 17 yaşında. O nedenle bu evliliğin oluşmasında ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında Gültekin'in sorumluluğu daha büyük. Yaşam boyu kendini koşulsuz destekleyecek ve sevecek birini görünce anlamak ya büyük bir şansın sonucu ya da yaşamı ve insanı anlamaktan gelen bir olgunluğun. Artık bu noktada Gültekin Yazgan'ı yeteri kadar tanıyorsunuz. Sizin yerinize karar vermek istemem. Bence bu kararı siz verin. Türkiye'nin onları tanıması toplumumuzu zenginleştirecektir demiştim. Umarım şimdi siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Bu kitabı bir Malay atasözüyle bitirmek istiyorum. Hayat doğanın bir hediyesidir. Ama iyi yaşamak için erdemli olmak gerekir. Kitabın sonu.